Ayrım 39, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 417. Sonraki koca gün boyunca erişebildiğim yakıt borularını inceliyorum. Her yerde durum aynı. Yağ içinde asılı bekleyen astrofaj yerine içleri taumip ve olduğu gibi söyleyeceğim, bir sürü taumip boku dolu. Çoğunluğu metan, geri kalanı da eser bileşenlerden oluşuyor. O zaman Adrian'ın atmosferinde bulunan metanı açıklıyor bu. Yaşam döngüsü falan filan. Bazen canlı astrofaja denk geldiğim oluyor ama yakıtın içindeki baskın taumit popülasyonu onları çok yaşatmaz. Bunu kurtarmanın bir yolu yok. Sağlıklı eti botülizmden ayırmaya çalışmak gibi olur. Çare yok diyorum, son yakıt örneğini laboratuvar masasına vurarak, her yer taumip olmuş. Kendi tarafımda astrofajım var diyor Rocky, yaklaşık 216 gram kaldı. Dönüş sürücülerini çok çalıştırmaya yetmez, aşağı yukarı 30 saniye, zaten o kadar bile yaşamazlar. Benim tarafım taumip kaynıyor, astrofajını kendi tarafında güvende tut. Yeni motor yapayım diyor Rocky. Taumip astrofajı metana çeviriyor. Oksijenle tepkime ateş olur, itiş olur. Gemime gideriz. Orada çok astrofaj var. Bu fena fikir değil. Çenemi sıkıyorum. Uzayda mesafe kat etmek için taumip osuruğu kullanmak. Taumip'ten sonraki kelimeyi anlamadım. Önemli değil. Bir dakika hesaplayayım. Bir tablet alıyorum. Laboratuvardaki bilgisayar ekranı hala kapalı. Metanın tepkime süresini hatırlamıyorum ama hidrojen, oksijenin tepkimesinin 450 saniye olduğunu biliyorum. Buna iyi durum senaryosu diyelim. 20 bin kilogram astrofajım vardı. Diyelim ki bunların hepsi metan oldu. Geminin 100 bin kilogramlık kuru kütlesi var. Bu tepkime için yeterli oksijenim var mı bilmiyorum ama bunu sonra düşünürüz. Odaklanmakta güçlük çekiyorum, yorgunum ve bunun farkındayım. Hesap makinesi uygulamasına rakamları giriyorum, ardından başımı sallıyorum. İşe yaramaz, gemi saniyede 800 metreden az hız kazanır. Bununla Tau Ceti sisteminin 150 kilometresini aşmak bir yana, Adrian'ın yer çekiminden bile çıkamayız. Kötü. Tabletimi masaya bırakıp gözlerimi ovuyorum. Evet, kötü. Üzerime gelene kadar tünelinde takır diyor. Bana jeneratörü ver. Omuzlarım çöküyor. Neden ki, bu ne işe yarar? Temizleyip sterilize ederim. Tavum ipleri temizlerim. Astrofajımla küçük yakıt tankı yaparım. Jeneratörü iyice kapatırım. Sana geri veririm. Gemine takarsın. Geminin enerjisi geri gelir. Sızlayan kolu ovuyorum. Evet, iyi fikir. Jeneratör senin havanda erimezse tabii. Erirse tamir ederim. Birkaç yüz gram astrofaj galaksiden uçmamı sağlamaya yetmez ama bilmiyorum. Hiç olmadı ömrümün sonuna kadar geminin elektronik sistemlerini çalıştırmaya yeter de artar. Tamam, evet, bu iyi bir fikir. En azından gemi çalışır hale gelir. Evet. Kapıya yöneliyorum. Ben jeneratörü getireyim. Bu halde alet kullanmamam gerek aslında ama çalışmaya devam ediyorum. Yatakhaneye dönüyorum, depo alanına giriyorum ve jeneratörü çıkarıyorum. Belki de bu yedek jeneratördür, bilmiyorum. Her halükarda astrofajı elektriğe dönüştürüyor ve bana da bu lazım. Yatakhaneye dönüp jeneratörü ortak hava kilidimize koyuyorum. Rocky hava kilidine kendi havasını doldurup jeneratörü atölyesine taşıyor. İki pençesi hemen işe koyuluyor. Üçüncüsü de ranzamı işaret ediyor. Ben şimdi bunun üzerinde çalışacağım. Sen uyu. Kendi astrofajına da taumit bulaştırma sakın. Benim astrofajım ksenonit kapta, güvende. Sen şimdi uyu. Her yerim ağrıyor. Özellikle de bandajlı kolum. Uyku tutmayacak. Israrla ranzamı işaret ediyor. İnsanların her 16 saatte bir 8 saat uyuması gerektiğini söylemiştin. 31 saattir uyumadın, sen şimdi uyu. Ranzama oturup iç geçiriyorum. İyi dedin, en azından uyumayı denemeliyim. Zor bir gün oldu. Gece, neyse, zor günün gecesi. Ranzama sırt üstü yatıp battaniyeyi üzerime çekiyorum. O cümle hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir dünya lafı bir şarkıdan. Gözlerimi kapatıp mırıldanıyorum ve köpek gibi çalışıyordum. Ben sızarken birkaç saniye geçiyor. Lan hemen otur pozisyona geliyorum. Böcekler! Rocky jeneratörü düşürecek kadar şaşırıyor. Sorun nedir? Soru. Sorun değil, bir çözüm. Ayağa fırlıyorum. Böcekler. Gemimde böcekler dediğimiz dört küçük gemi var. Dünyaya bilgi götürmek için yapıldılar. Bundan daha önce bahsettin diyor Rocky ama aynı yakıtı kullanıyorlar. Soru. Astrofaj hep öldü. Kafamı iki yana sallıyorum. Astrofaj kullanıyorlar evet ama her böceğin yakıtı kendine. Meryem Ana'yla hava, yakıt ya da hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. Ve her böceğin 120 kilogramlık yakıtı var. Bir sürü astrofajımız var. Rocky kollarını havada sallıyor. Gemime dönmemize yetecek kadar. İyi haber, iyi, iyi, iyi. Ben de kollarımı havada sallıyorum. Belki de gerçekten burada ölmemiz gerekmeyecek. Bir GDF yapıp böceklere gitmeliyim. Hemen dönerim. Ranzadan atlayıp merdivene koşuyorum. Hayır, diyor Rocky, duvara koşup pençesiyle tıklatıyor. Sen uyu, insanlar uykusuzken iyi çalışmıyor. GDF tehlikeli. Önce uyu, GDF sonra. Gözlerimi deviriyorum. Tamam, tamam. Ranzamı işaret ediyor yine. Uyu. Tamam anne. Sarkazım, sen uyu, ben izlerim. Bu artık iyi bir fikir gibi gelmiyor bana diyorum telsizime. İşi yap diye cevaplıyor Rocky acımadan. İyi bir uyku çektim ve güne hazırım. Güzel bir kahvaltı yaptım, biraz gerinme hareketi yaptım. Rocky bana muhtemelen sonsuza dek çalışacak mühürdü, tamamıyla işlevsel bir jeneratör verdi. Jeneratörü taktım ve geminin elektriği geri geldi. Rocky ile böcekleri kullanarak Blip Ağ'ya en kolay nasıl dönebiliriz diye konuştuk. Şu ana kadar her şey iyi bir fikir gibi geliyordu. GDF elbiseme girmiş, uzayın engin boşluğuna gözlerimi dikmiş, hava kilidinde bekliyorum. Adria'nın solu yeşil ışığı üzerime düşüyor, gemiyi aydınlatıyor. Sonra da görüşümden çıkıyor, karanlıktayım. Bu uzun sürmüyor ama. Çünkü 12 saniye sonra gezegen tekrar kendini gösteriyor. Meryem Ana hala dönüyor. Bu biraz sıkıntı. Geminin yanlarında yapay yer çekimi için gemiyi yukarı ya da aşağı döndüren, astrofajla çalışan küçük iticiler mevcut. Elbette şu anda çalışmıyorlar. Diğer her şey gibi onlar da taumip boku dolu. Ben de yine yer çekimli bir GDF'ye çıktım yani. Ama bu sefer Adria'nın yer çekimi yerine santrifüj kuvveti beni uzaya fırlatmakla tehdit ediyor. Ölüm dediğin her türlü ölüm. Peki o zaman bu seferki niye Adrian örneği maceramdan biraz daha kötü geliyor? Çünkü bu sefer geminin burnunda dengemi korumam gerek. Yanlış atacağım bir adım ölüm demek. Örnek toplayıcıyı aldığımda vücudumu gövdeye yakın tuttum. Bolca halat kullandım. Ve olur da dengemi kaybedersem diye tutunabileceğim bir sürü tutamaç vardı. Ama böcekler geminin burnunda tutuluyor. Santrifüj sistemi için geminin burnu içe doğru dönük şu anda. Santrifüj kuvvetinin bakış açısına göre böcekler mürettebat kamerasının üst kısmında kalıyor yani. Oraya çıkmalı, burnu açmalı ve küçük gemileri çıkarmalıyım. Tüm bunları ayağım kaymaz diye umarak yapmalıyım. Burunda halat bağlayacak yer yok. O yüzden çok daha aşağıda kalan bir yere bir halat bağlamam gerekecek. Bu da olur da düşersem halat gerilene kadar iyice hızlanmış olacağım anlamına geliyor. Halat beni tutar mı? Tutmazsa santrifüjün kuvveti beni uzaya fırlatır ve Adria'nın yeni ayı olurum. Halatları 4 kere kontrol ediyorum. Garanti olsun diye 2 halat bağladım. Hava kilidiyle elbisemin üzerinde sert noktalara iyice bağladım halatları. Düşersem bu kuvvete dayanmalılar, dayanmalılar. Dışarı bir adım atıyorum, hava kilidinin üst kısmına tutunup kendimi yukarı çıkıyorum. Tam yer çekiminde alet edevatlarımla birlikte bunu yapmam mümkün olmazdı. Burun koniğinin açısı kayarak düşmeyeceğim kadar geniş. Halatları bir kez daha kontrol ediyorum, ardından burnun tepesine doğru tırmanmaya başlıyorum. Ben tırmandıkça santrifüjün kuvveti beni kenara ittiriyor. Birkaç feet'te bir durup gövdenin sürtünmesinin beni durdurmasını beklemem gerekiyor. Durum, soru, ilerleme kaydediyorum diyorum. İyi. Buruna ulaşıyorum. Rotasyonun merkezine en yakın yer olduğundan yapay yer çekimi burada diğer yerlere kıyasla daha düşük. Bu da bir artı. Evren her 25 saniyede bir tembel tembel etrafımda dönüyor. Bu zamanın yarısında görüşümü Adrian dolduruyor. Sonra birkaç saniye Tau Ceti'nin yakıcı parlaklığına maruz kalıyorum. Ardından karanlık. Biraz rahatsız edici ama çok değil. Can sıkıcı sadece. Böcek kapağı olması gerektiği yerde şimdi dikkatli olmam gerek. Hiçbir şeye hasar vermek istemem. Bu bir intihar görevi olarak tasarlanmıştı. Meryem Ana'nın eve dönmesi gibi bir dertleri yoktu. İçerideki mekanizmada bu kapağı patlatacak bir düzenek var. Sonra da böcekler yola çıkıp dünyayı bulabilirlerdi. İyi sistem ama dünyaya dönerken bu kapağın burada olmasına ihtiyacım var. Mesele aerodinamikle alakalı. Evet, aerodinamik. Meryem Ana bir Heinlein romanından fırlamışa benziyordu. Parlak gümüş rengi, pürüzsüz gövde, sivri burun koniği, bir atmosfer görmeyecek bir gemi için niye böyle bir tasarım yapılmıştı? Yıldızlar arası ortamla alakalıydı bu. Uzayda dolaşan az mı az miktarda hidrojen ve helyum var. Her santimetre küpte bir atom civarında ama ışık hızına yakın bir hızda seyahat ettiğinizde su birikiyor. Sadece bir sürü atomu topladığınızdan değil, aynı zamanda hareketsiz referans çevrenize göre bu atomlar normalden daha ağırlar. Görelilik fiziği bir acayip. Uzun lafın kısası, burnun hasarsız olmasına ihtiyacım var. Bütün panel ve patlama düzeneği gövdeye 6 adet altıgen civatayla tutturulmuş. Alet çantandan bir lokma anahtar çıkarıp çalışmaya başlıyorum. İlk civatayı söker sökmez civata burundan kayıp gayiplere karışıyor. Diyorum, Rocky sen civata yapabilirsin değil mi? Evet, kolay. Niye? Soru. Bir tanesini düşürdüm. Civataları düzgün tut. Nasıl? Elini kullan. Elimde anahtar var. İkinci elini kullan. Diğer elimle de dengemi sağlıyorum. Üçüncü eli... böcekleri al. Ben yeni civata yaparım. Tamamdır. İkinci civata üzerinde çalışmaya başlıyorum. Bu sefer aşırı dikkat ediyorum. Yarısını söktüğümde anahtarı kullanmayı bırakıp kalanını elimle söküyorum. GDF elbisesinin sosis parmakları bu işe hiç uygun değil. Bu civatayı sökmem 10 dakikayı buluyor. Ama bir şekilde söküyorum ve en önemlisi de civatayı düşürmüyorum. Civatayı elbisemin cebine koyuyorum. Şimdi Rocky tam olarak neyi kopyalaması gerektiğini bilecek. Kalan 4 civatayı anahtarla söküp düşmelerine müsaade ediyorum. Muhtemelen bir süre Adrian'ın yörüngesinde dönecekler ama sonsuza dek değil. Burada hissettiğimiz o minik sürtünme kuvveti onları yavaşlatacak ve bir gün Adrian'ın atmosferine düşüp yanacaklar. Geriye tek bir civata kalıyor. Ama önce parmağımı sokacak kadar boşluk yaratmak için düzeneğin öteki tarafını kaldırıyorum. Boşalmış civata deliğinden bir halat geçirip halatın kendisine bağlıyorum. Sonra da diğer ucunu kendi kemerime takıyorum. Şimdi bana bağlı olan 4 farklı halat var. Böylesi daha hoşuma gidiyor. Uzaylı bir örümcek adama benziyor olabilirim ama kimin umurunda? İhtiyacım olursa diye hala kullanmadığım 2 halatım var alet çantamda. Fazla halat diye bir şey yoktur. Son civatayı da söküyorum ve düzenek burunda kaymaya başlıyor. Yanımdan geçmesine müsaade ediyorum ve halatın ucuna geldiğinde duruyor. Birkaç kere gövdeye çarpıyor, ardından sallanmaya başlıyor. Kompartımanın içine bakıyorum, böcekler her biri kendi kutusunda tam da olmasını beklediğim yerdeler. Küçük yakıt tanklarına işlenmiş isimleri dışında 4 küçük gemi birebir aynı. Elbette isimleri John, Paul, George ve Ringo. Durun, soru. Böcekleri alıyorum. İlk John'u alıyorum. Gemiyi küçük bir mandal tutuyor ama biraz zorlayınca kurtuluyor. Sondanın arkasında ucu dışarı bakacak şekilde konulmuş bir basınçlı hava tankı var. Bu şekilde fırlatılacaklardı. dönüş sürücülerini çalıştırmadan önce gemiden iyice uzaklaşmış olmaları gerekecekti. Tatlış bebek dönüş sürücüleri bile arkalarında kalan her şeyi buharlaştırırdı. John rahatça çıkıyor. Son da hatırladığımdan daha büyük, neredeyse bir bavul büyüklüğünde. Elbette GDF elbisesinin hantal eldivenleriyle tuttuğunuzda her şey size daha büyük gelir. Bizim John ağır da, dünyanın yer çekiminde onu kaldırabilir miyim bilmiyorum. John'u yedek halata bağlayıp Paul'a uzanıyorum. Gerektiğinde Rocky hızlı çalışabilir. Şu anda gerekiyor. Adrian'da sıkıntılı bir yörüngedeyiz. Bilgisayarlar ve güdüm sistemleri çalışır hale geldiğinden yörüngeyi görebiliyorum artık. Hiç hoş değil. Yörüngemiz oldukça eliptik ve en yakın noktası gezegene fazla yakın. Her 90 dakikada bir atmosferin en üst noktasına bir kıl dokunuyoruz. O rakımda buna atmosfer demeye bin şahit ister. Yolunu kaybetmiş birkaç molekül geziniyor etrafta. Ama bizi azıcık da olsa yavaşlatmaya yetiyor. O yavaşlama da bir sonraki geçişimize atmosfere biraz daha girmemize neden oluyor. Bunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Her 90 dakikada bir atmosfere dokunuyoruz ve bunu daha kaç kere yapabileceğimizi bilmiyorum gerçekten. Bilgisayarda Adrian gezegeninin etrafındaki eliptik yörüngeler için bir model yok. Acaba neden? Öyle, Rocky'nin acelesi var yani. Paul'u parçalarına ayırıp hemen hemen nasıl çalıştığını anlaması sadece 2 saatini alıyor. Bu hiç de kolay bir iş değildi. Paul'u Rocky'nin alanına göndermeden önce özel bir soğutucu kutu yapmamız gerekti. Böceklerin içinde Rocky'nin havasında eriyecek plastik parçalar var. Büyük bir astrofaj kümesi bu sorunu çözdü. Astrofajlar insanların dokunamayacağı kadar sıcak olabilirler ama plastiği eritecek kadar sıcak değiller ve fazla sıcaklığı emip her şeyi 96 santigrat derecede tutmalı, hiç sıkıntı çekmiyorlar. Paul'un içinde bir sürü elektronik ve devreler var. Rocky bunlardan pek anlamıyor. Eridian elektronikleri dünyanınki kadar gelişmiş değil. Henüz mikroçipleri bırakın transistörü bile icat etmemişler. Rocky ile çalışmak yanımda 1950'lerin en iyi mühendislerinin gemide olması gibi bir şey. Bir türün transistörü icat etmeden önce yıldızlar arası seyahati icat etmiş olması tuhaf geliyor olabilir. Ama dünya da transistörü icat etmeden önce nükleer enerjiyi, televizyonu icat edip uzaya birkaç gemi fırlatmıştı. Bir saat sonra Rocky tüm bilgisayar kontrollerini aşmıştı. Onları aşmak için onları anlaması gerekmiyor. Sadece voltajı doğrudan hangi kabloları uygulaması gerektiğini bilmesi yeterli. Dönüş sürücüsünü sesle kontrol edilen bir uzaktan kumanda yardımıyla kullanılacak şekilde ayarladı. Kısa mesafe dijital iletişim için insanların telsiz kullandığı her yerde erdiyanlar ses kullanıyordu. Aynı işlemi Ringo ve John için de yapıyor. Bu sefer bir şeyleri öğrenmesi gerekmediğinden çok daha hızlı ilerliyor. Dokunmadığı bir tek George kalıyor. Küçük böceklerin çok bir itiş güçleri yok. O yüzden ne kadar çoğunu kullanırsak o kadar iyi ama bir yerde dur demem gerek. Görevin asıl amacını yerine getirebilmesi için bir tanesini yedekli tutmak istiyorum. Rocky sayesinde bu intihar görevini sağ salim atlatacak olabilirim ama bu işin garantisi yok. Meryem Ana'nın çok da iyi bir durumda olduğu söylenemez. Birkaç yakıt tankı artık yok. Geminin her yerinde hasar ve sızıntılar var. Rocky'nin bana vereceği yakıtı mideye indirmek için bekleyen bir sürü taumip var. Eve dönüş yolculuğunun ters gitmesine neden olabilecek en azından 100 farklı neden sayabilirim. O yüzden yola çıkmadan önce tüm öğrendiklerim ve biraz taumitle birlikte George'u önden yolcu edeceğim. Yedekte 2 tanesini tutmak daha da işime gelir aslında ama gemiyi istediğimiz yöne doğru çevirmek için 3 böceğe ihtiyacımız var. Rocky modifiye ettiği 3 böceği yatakhane hava kilidi aracılığıyla bana veriyor. Bunları gövdeye yerleştir diyor. Geminin orta çizgisinden uzağa 45 dereceye ayarla. Anladım. İç geçiriyorum. Dönen bir gemide bir GDF daha yaşasın. Ama elimden başka ne gelir ki? İtiş olmadan rotasyonu durduramayız. GDF'ye çıkıyorum. İşin zor yanı doğru yere gitmek. Hava kilidi burnun yakınında ve benim böcekleri kış tarafına yerleştirmem gerekiyor. Ve şu anda gemi sadece 5 kablonun tuttuğu 2 parçaya ayrılmış durumda. Öte yandan Meryem Ana'yı tasarlayanlar bunu da göz önüne almış. Kablolarda bir halat bağlayabileceğiniz halkalar var. Sıfırın üzerinde yer çekimi bulunan ortamlarda GDF yapma gibi acayip bir yetenekle giderek ustalaşıyorum. Ve geminin burnundaki ölüm dansının aksine geminin kıçında halat bağlayabileceğim bir sürü yer var. Böcekleri gövdeye yerleştirmek kolay zaten. Rocky'nin ksenonit tutkalı böcekleri gövdeye yapıştırırken hareket etmesinler diye onları tutamaçlara bağlıyorum. Nihayetinde John, Paul ve Ringo'yu geminin etrafında eşit şekilde olacak ve her biri geminin uzun ekseninden 45 derece uzağa bakacak şekilde yerleştiriyorum. Böcekler tamam diyorum telsizi, hasarlı alanı inceliyorum. İyi diye cevap veriyor Rocky. 39. ayrımın sonu. Sayfa 427.